Ayrım 9. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 171. Biraz da güleyim. Bütün ülkelerin bilim adamlarının davet edildiği bir uzay konferansı için Türkiye'den de bilim adamı olarak Temel gönderilmiş. Konferans başlamış. Rus bilim adamı uzaya ilk biz gittik diye hemen böbürlenmiş. Amerikalı bilim adamı aya ilk ayak basan biziz diye böbürlenmiş. Sırayla tüm ülkelerin bilim adamları konuşmuş. Bir ara bir Amerikalı bilim adamı Temel'e dönmüş. Siz ne yaptınız, ne gibi çalışmalarınız var diye sormuş. Salonda derin bir sessizlik olmuş ve bütün başlar Temel'e çevrilmiş. Temel şöyle bir etrafına bakmış, ayağa kalkmış ve göğsünü kabartarak biz güneşe gideceğiz demiş. Birden bir uğultu ve ardından kıpırdamalar olmuş. Rus hemen ama mümkün değil, henüz güneşe erimeden ulaşacak bir uzay gemisi yapılmadı demiş. Temel yine göğsünü kabartarak cevaplamış, biz onu da düşündük, akşam serinliğinde gideceğiz. Tim Berners-Lee. Londra doğumlu bu İngiliz kişi öyle bir şey bulmuştur ki onunla bir elimizde pasta börek tarifini, diğer elimize Çin Seddi'ni, eğer varsa öbür elimizde de Amazon ormanlarını koymuştur. Evet, hepimizin artık ekmek su gibi bildiği internetten bahsediyoruz. 1976'da Oxford Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan bu fizikçi, çeşitli kartonlardan bilgisayar maketleri yaparak büyüyen bir kişidir. 1989'da HTML işaretleme dilini geliştirerek www olarak tanımlanan ve dünya çapında ağ manasına gelen World Wide Web bilgi paylaşım sistemini kurmuş olan bilgisayar profesörü zattır kendisi. İnternette dolaşırken sayfaları link aracılığıyla bağlayan ilk tarayıcı programını yazan ve asrın belki de en büyük buluşunu gerçekleştiren bu kişiyi buradan alkışlamak yerine bu kez bir değişiklik yapıp internetin zararlı yanlarına ithafen bir titreşim gönderiyoruz. Dilililililili. Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir. Yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. Emerson. Biraz da güleyim. Kimyasal mantık. Kimya dersinde öğretmen elindeki çeyrek altını göstererek sordu. Çocuklar, elimdeki altını bu asit çözeltisine atıyorum. Sizce altın eriyecek mi? Ali hemen cevapladı. Hayır hocam, kesinlikle erimez. Aferin, bildin. Peki neden erimez? Eriyecek olsa asidi atmazdınız da ondan. Nanoteknoloji. Günümüzde teknik bir ölçü birimi olarak kullanılan nano, herhangi bir birimin milyarda biri demektir. Yunanca nanos kelimesinden gelen nano sözcüğü, küçük yaşlı adam ya da cüce anlamına gelir. E ne alaka şimdi deme, öyle işte. Kendi başına pek bir anlam ifade etmez. Genellikle metre ile birlikte kullanılır. Nanometre, bir metrenin milyarda biri ölçüsünde bir uzunluğu temsil eder. Şöyle de tarif edebiliriz. Yaklaşık olarak 10-15 atomun ard arda dizilmiş hali. Teknoloji kelimesi ise yine Yunanca el işi veya sanat anlamına gelen tekne ve bir konunun çalışılması anlamına gelen logia kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Teknoloji genellikle çevre üzerinde kontrol sağlamak amacıyla araç oluşturulması olarak tanımlanır. Bir başka deyişle bilimsel metotların ticari amaçlar için kullanılmasıdır. Nanoteknoloji en kısa tanımıyla atomik boyutlardaki yapıların ticari bir amaca hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesidir. Maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda gerçekleştirilen işlemlere ölçüm, modelleme ve düzenleme gibi çalışmalara nanoteknoloji çalışmaları denir. Nanoteknoloji günümüzde dünya ülkelerinin sivil, askeri, bilim ve teknoloji stratejilerini belirler hale gelmiştir. Kendini oluşturan ve tamir eden sistemler, milyarlarca defa daha hızlı çalışan bilgisayarlar, kendini vücuda adapte eden giysiler, ekonomik uzay seyahatleri, hasta hücreleri bulup yok eden robotlar, kendisini açlığın sonu olarak da bakılan moleküler gıda sentezleri gibi tüm alanlarda fonksiyonu artırılmış ürünler tasarlanmaya başlamıştır. Uzun lafın kısası, teknolojinin şu an geldiği en son noktadır nanoteknoloji. Klonlama. Kabaca herhangi bir şeyin aynısını kopyalama anlamına gelen klonlama, genetik anlamda DNA'nın belli bir bölümünün, genellikle de bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntemdir. Bu yolla oluşturulan DNA parçaları araştırmalarda kullanılır. Klonlama kelimesinin bilim dünyasında moda olmaya başlaması 1997 yılına denk gelir. Bilim adamı Dr. Wilmot ve ekibinin Roslin Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalar sonucunda dünyaya M diyen koyun Dolly bu işin yıldızıdır. Farkındaysan her bilimsel gelişme bu kadar göze batmaz. Bunu batmasının, koyun Dolly'nin bu kadar meşhur olmasının nedeni aynı zamanda etik sorunlara yol açacak bir bilimsel gelişme olmasıdır. Düşünsene kötü ellere geçtiğinde bununla neler yapılabileceğini. 35 tane Kont Dracula, 28 tane Hitler, 42 tane nöron vesaire vesaire. Aslında klonlamanın temeli çok önceleri bakterilerle yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Klonlama aynı zamanda biyolojik anlamda tek hücreli canlıların üreme şekillerinin de gerçekleşmesi halidir. Bedensel hücre çekirdeği aktarımı yöntemiyle oluşturulmuş embriyoların gelişmesiyle ortaya çıkan 300'ler, 500'ler, 10'uzlar, hatta 1000'izler yetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeğinin hücre çekirdeği çıkarılmış başka bir embriyo hücresine aktarılmasıyla gerçekleşiyor. Dolly isimli koyunun dışında klonlandıklarından haberi bile olmayan daha başka bir sürü hayvan üretilmiştir. 2000 tarihinde makak maymunu, 2001 tarihinde sığır, yine 2001 tarihinde kedi, 2003 tarihinde katır, yine aynı yılda klonlanan at, bahsi geçen diğer hayvanlardır. Velhasılı kelam, klonlama öyle bir şeydir ki böyle bir şey görülmemiştir. Tek başına doğmuş olman, ikizinin olmaması anlamına gelmez. Bir benzerinin olması bilimsel açıdan çok büyük bir gelişme olduğu kadar aynı zamanda ürkütücü de olan klonlama sebebiyle gerçekleşebilecektir. Artık zamanla çok yalnızım ya da kendimi çok beğeniyorum, aynımdan bir tane daha istiyorum diyen bir kitle oluşur mu, orasını bilemiyoruz. Işınlama. İlk kez meşhur televizyon dizisi Uzay Yolundaki Atılgan Uzay Gemisi'nde geçen "Işınla bizi Scotty" cümlesiyle tanıştığımız bu olay, bilim kurguda teleportasyon adıyla anılıyor ve bir nesnenin birebir kopyasını bulunduğundan farklı bir yerde oluşturup gerçeğini yok etmek anlamına geliyor. Yani ışınlanacak kişi veya nesnenin maddesel özellikleri taranıyor ve bu bilgiler nereye ışınlanmak isteniyorsa oraya aktarılarak orada yeniden yapılandırılıyor. İnsanoğlu bu yolla hiç yol parası harcamadan ve zaman kaybetmeden istediği uzaklığa gidebiliyor. Alo anne, neredesin? Çin'deyim yavrum, sen neredesin? Türkiye'de anne. Tamam dur, geliyorum, kenara çekilin. Koordinatlarımı yolluyorum, yakala. Vayn cısırt, geldim. Yemekte ne var anneciğim? Aslında pek akla yatmıyor değil mi? En azından aklımızın erebilen kısmına yatmıyor. Zaten Heisenberg belirsizlik ilkesine göre ışınlanmanın mümkün olmadığı söyleniyor. Bu ilkeye göre bir atomu ya da başka bir nesneyi ışınlamak amacıyla ne kadar yakından taramaya çalışırsanız özgün durumunu o kadar bozarsınız. Yani gerçek kopyasını asla oluşturamazsınız. Fakat 1993 tarihinde yayınlanan bir makale bu ilkeyi birazcık madara etti. Taşınacak nesne olan fotonları, yani elektromanyetik dalganın toplam enerjisini oluşturan enerji paketçiklerini kullanarak bir tür ışınlamanın gerçekleşebileceğini gösterdi. Elektromanyetik ışınların en küçük miktarını ışınlamayı başaran Profesör Anton Zeilinger, bu işi elektromanyetik ışınları gönderici ve alıcı diye iki gruba ayırıp, üçüncü bir elektromanyetik ışın yollayarak halletmiştir. Gönderici kendi ışınlarını ölçüp sonucu istenilen noktaya aktarıyor ve Profesör Zeilinger de böylece "Ben buldum, ben buldum, Scotty artık benim" diyerek havalara uçuyor. Uzmanlar ışığın gerçekten kaybolduğunu, bu olayın zerre kadar koftiden olmadığını, ışının alıcıya aktarıldığını söylemişlerdir. Lazer fotonlarının 2 kilometre uzunluğundaki fiber optik kablolar aracılığıyla 55 metre ötedeki bir başka laboratuvara ışınlanmasının başarıldığı bu deney fizik aleminde çok önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Ve bu ışınlama olayını önce bilgisayarlarda ışınlanacak materyal hakkındaki bilgi aktarımında kullanmak isteyen uzmanlar nesnelerinde ışınlanması için fizik yasalarının engel teşkil etmeyeceğini öne sürüyorlar. Peki başka ışınlama yapan oldu mu? Evet oldu. Aarhus Üniversitesi öğretim üyesi fizikçi Eugen Poisik ve meslektaşları lazer ışığı kullanarak çok miktarda atomu ışınlamayı başardılar. Avusturya Innsbruck Üniversitesi'nden fizikçi Ignacio Sirak bu ışınlama deneyinin ileride kuantum iletişim sistemleri, kuantum hesap işlemleri ve sonunda ışınlamanın yolunu açabileceğini söyleyip Poisik ve ekibine "Bu kuantum fiziğinin gelişimi için büyük bir başarıdır. Aferin, yıldızlı peki" demiştir. Hadi bakalım, hep beraber bekleyip göreceğiz. Bakalım Scotty bizi de ışınlayabilecek mi? Ama eğer olursa ulaştırma şirketleri bu işe fena halde bozulacaktır. Otobüs, uçak, tren, artık ne varsa hepsi gümleyecek. Ya üzülme, ışınlama bulunsa bile bize gelene kadar biz çoktan bu dünyadan ışınlanırız zaten. Keke. Şimdi bir çay kahve molası. İç ve çabuk gel, hemen devam edeceğiz çünkü. Zamanda yolculuğu merak ediyorsan tabii. Zamanda yolculuk. Şimdi bir düşün. Biri çıksa kaybettiğin sevdiklerini tekrar canlı canlı görebilme, geçmişteki haksızlıkları, savaşları önleyebilme, ah şimdi olsa nasıl ağzının payını verirdim dediğin taşı gediğine koyabilme imkanını sana sunsa ne yapardın? Ne yapacaksın? Sevinçten havalara uçardın herhalde. İşte acaba böyle bir imkan olabilir mi üzerine yapılan araştırmalar bilim tarihinin belki de en ilgi çekici araştırmalarıdır. Fizikte en, boy ve yükseklik gibi boyutlarla tarif edilen zaman kavramı bu işin püf noktası. Bir yerden bir yere giderken en, boy ve yükseklikle tanımlanabilecek bir yöne doğru hareket ederiz. Ama tüm bunları yaşarken aldığımız mesafelerde aynı esnada dördüncü boyut olarak kabul edilen zamanda da ilerliyoruz. New York Şehir Üniversitesi astrofizik profesörü Charles Liu'ya göre zaman ve mekan birbirine karışarak zaman-mekan adı verilen dört boyutlu bir doku oluşturuyor. Liu, kütlesi olan herhangi bir cisim, ki bu siz, ben, bir gezegen, bir yıldız olabilir, bu dokuya oturduğu zaman bir çukur oluşturuyor. Bu çukurun varlığı zaman-mekan boyutunun bu kütleye göre eğilip büküldüğünün bir göstergesidir diyor. Yani ne diyor? Matematiksel olarak diyor, üç boyutlu düzlemlerde diyor, ileriye ve geriye gitmek mümkün diyor. Fakat gel gör ki zaman bize bu imkanı tanımıyor diyor. Ve bu dört boyutlu zaman mekanda sadece ileri doğru hareket edilebileceğini söylüyor. Einstein'ın da bu konuda bir çift lafı var. Meşhur izafiyet teorisine göre eğer bir cisim ışık hızında ilerliyorsa yanından geçen zaman yavaşlayacaktır. Yani cisim ışık hızına ulaştığı zaman içinde bulunduğu zaman kavramı duracak ve bir zamansızlık boyutunda yer alacaktır. Bunun oluşması için cismin saniyede 300 bin kilometre hızla gitmesi gerekmektedir. Böylece zamanın ilerisine ve gerisine yolculuk mümkün hale gelebilecektir. Yani Türkçesi bu hıza parça pinçik olmadan erişebilirsen geçmişe de geleceğe de gidebilirsin diyor. Erişebildik de biz mi gitmedik? Günümüzde herhangi bir cismi ışık hızında ilerletebilecek kuvveti sağlamak imkansız. Yani en azından şu an için ne geçmişe ne geleceğe gidemiyoruz. Beğensek de beğenmesek de bugün de yaşamak zorundayız. Yani anne öğretmen ödev verdi ben bir Fransız ihtilaline kadar gidip geliyorum. Ya da ben bir Ayhan Işık'tan imza atıp geliyorum durumu şimdilik mümkün değil. Mümkün değil çünkü Einstein'ın demesine göre ışık hızına erişebilen nesnenin kütlesi arttıkça artıyor ve bu da hızını kesiyor. Hızını arttırmak için gerekli kuvveti bulmak da şu an için imkansız. Peki zaman yolculuğuna engel olan şey kütle ise kütlesi olmayan bir nesne zaman yolculuğuna uğurlanabilir mi? İşte bakın bu oluyor. Kütlesi olmadığı için hızını arttırmak konusunda bir sorun yaşanmayacağından bu kütlesiz nesne geçmişe, geleceğe, canı nereye istiyorsa oraya gidebilir. Fakat bu da başka bir soruyu doğuruyor. Hepimizin bildiği gibi bütün cisimlerin bir kütlesi var. Eğer bu korunmazsa o cisim cisimlikten çıkar. Fakat bazı bilim adamları sıfır kütleli ve taçyon olan bir cismin evrende var olduğunu söylüyorlar ve taçyonik hızlandırma denilen bir metotla zamanda yolculuk yapmanın mümkün olabileceğine inanıyorlar. Fakat bu insanlar için henüz mümkün değil. Zamanın ötesine geçeceğim diye bu zamandan olmak da var. Bir insanın arabaya binip 88 mil hıza çıktıktan sonra kütlesini korumak kaydıyla bu hızın 1 milyon katına erişerek tabii radara yakalanıp trafik polisinden ceza yemezse geçmişe gidebilmesi mümkünmüş. Fakat geçmişe gidildiğinde oradan geri dönmek mümkün değilmiş. Yani gidiş olsa bile dönüş yok. Ha bu zamanki gelişmelere kadar bekleyebilirse belki. Ona da zaten ömür vefa etmez. Yani ne geçmişe ne geleceğe. Şimdilik doğruca ahirete. Bu arada Amerikalı fizikçi Ronald Mallet zaman makinesini geliştirdiğini ve ilk olarak atom transferine başlayacaklarını açıklamış. Bu transferi Einstein'ın izafiyet teorisine dayandırdığını ve atomu bir tür ışık halkası kullanarak geçmişe ya da geleceğe göndereceğini söylemiş. Yakın bir gelecekte de eşyaları yollayacağını eklemiş. Mesela ortaçağ bir şatonun içine kaçılın geliyor güm no frost bir buzdolabı şeklinde. Mallet amaçlarının bugünün teknolojisiyle geçmişe giderek savaşları önlemek olduğunu belirtmiş. İç ses, bugünü kurtardınız da geçmişte gelecek kaldı. Biraz da güleyim. Bende bir yumurta var, sende bir yumurta var. Ben sana bir yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende bir yumurta, sende bir yumurta olur. Bende bir bilgi var, sende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, bende iki bilgi, sende iki bilgi olur. Kim demiş ne demiş? Evrende aklımızın kavrayamayacağı ve duygularımızla sezemeyebileceğimiz şeyler vardır. Ludwig von Mises. Hiçbir musibet cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Ali Abu Talip. İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir. Friedrich von Hayek. İnsan bilgisinin sınırları vardır. Bernard de Mandeville. İnsan aklı kendisine sınırlamalar getirilmesinden nefret eder. Joseph Addison. İnsanın bilebileceği şeyler sınırlıdır ve kendisi gibi mükemmel değildir. Giovanni Battista Vico. Düşünce rüzgar, bilgi yelken, insanlık bir kayığın kendisidir. A.W. Har. İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece. John Stuart Mill. Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır. Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız, araştırmakla da doğruya ulaşırız. Peter Abelard. Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Confucius. Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir sübjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur. Immanuel Kant. Üç türlü aristokrasi vardır. Birincisi yaş ve kıdem, ikincisi servet, üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur. Schopenhauer. Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir. James Madison. Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler yüksek düşüncelerdir. Montaigne. Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmakta değil, akıl ve erdeme sahip olmakta mümkündür. Aristo. Eğer güneşe akıllıca bakmazsak karanlık içinde kalırız. John Milton. İçinde yaşadığımız yeni çağda zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi ekonominin başlıca ham maddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır. Thomas A. Stewart. İnsanın kendi cehaleti konusunda cahil olması en kötüsüdür. Saint Jerome. Bilimlerin anası tecrübe. Cervantes. Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. Aristoteles. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hacı Bektaşi Veli. Bilim gerçeklerden kuruludur. Tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. Henry Poincaré. İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır. Hazreti Muhammed. Bilim aklın şiiridir. Şiir de yüreğin bilimidir. Maxim Gorki. En karlı yatırım bilgiye yapılan yatırımdır. Benjamin Franklin. Hayatın asıl amacı bilgi değil eylemdir. Thomas Henry Huxley. Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. Peyami Safa. Hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir. Albert Einstein. Kainat dediğimiz kitap yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. Galileo Galilei. Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir. Joseph Joubert. Hiçbir ordu, vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir. Victor Hugo. Düşünceler, iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir. Yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. Emerson. Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Confucius. Bilginin elde edilmesi bizi iyiye ulaştıracaktır. Platon. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. Bacon. Uygarlığımızın geleceği, bilimsel düşünce alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır. John Dewey. Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır. Birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir. Birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır. Kitabın sonu. 20 Ocak 2009, sayfa 191.